Ayrım 43, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 448, 97. bölüm. Ervan kendine geldiğinde cehennemde olduğunu düşündü. Halbuki gecenin bir yarısı Timon Hastanesi'nin acil servisindeydi. Bir sedyenin üstünde özel bir bölmedeydi. Onu soymuşlar ve kağıttan bir önlük giydirmişlerdi. Aralık perdeden hastalıkla ve ölümle farklı şekillerde flört eden acil servis hastalarını görebiliyordu. Ev kazası geçirmiş veya akciğer iltihabına yakalanmış çocuklar, sokak kavgasına karışmış veya araba kazası yapmış sarhoş gençler, kalp krizi geçirmiş, düşmüş ve felç geçirmiş yaşlılar. Bu iç karartıcı örneklerin yanı sıra soğukkanlı ve beyaz önlüklü bir başka grup yardımcı olmak için peş peşe sorular soruyordu. Sosyal güvenlik numarası, en son ne yedin, kaza nasıl oldu? Ervan bir süre bu gösteriyi izledi. Kendine geldikten sonra ilk 15 dakikayı kusarak, ikinci 15 dakikayı tükürerek, üçüncü 15 dakikayı ise gırtlağındaki, ciğerlerindeki, midesindeki tuz acılığını gidermek için ağzını tatlı suyla çalkalayarak geçirmişti. İçinin yandığını hissediyordu. Bu deniz kazasının sembolü olan kaskatı kesilmiş ve beyaz lekelerle kaplanmış takım elbisesi ile gömleği bir askıya asılmıştı. Hasta önlüğünün altında kurumuş cildinin eski bir tablonun üstündeki vernik gibi çatladığını hissediyordu. Acil servisteki doktorlar bir sürü röntgen istemişler, dalgaların şiddetiyle ensesine ve kalçasına birçok darbe almıştı ve karverek yaraları karşısında yüzlerini buruşturmuşlardı. Bununla birlikte kırık yoktu. Sadece koleksiyonu için yeni morluklar, yeni yaralar vardı. Ervan gözlerini kapattı. Göz kapakları bir fırının üzerine kapanıyordu sanki. Bağırışların, koşuşturmaların anlaşılmaz bir gürültü halinde birbirine karıştığı bu serviste bulunmaktan tuhaf bir şekilde zevk duyuyordu. Balast tankındaki o çılgınca yaşam mücadelesinden sonra Ervan kendini şaşkın kuşların cıvıldadığı bir gölde dolaşıyormuş gibi hissediyordu. Şimdilik onu bu kapanın içine çekmiş olan adamı ve uğradığı saldırıyı, düşmanı balast sistemini biliyordu, bir kenara bırakmıştı. Neredeyse ölüyordu ve onu kurtaran itfaiyecilere minnet duyuyordu. Perdesi açıldı. Karşısında liman memuruyla birlikte Novaya karakolunda iki polisi duruyordu. Her üçünün de suratları bir karıştı. Birincisi Irvin bu gece gezintisi için kimseye haber vermemişti. İkincisi hiçbiri bu gece nöbetçi değildi. Irvin'in bu şekilde ortadan kaybolması, onların bu gece ailelerinden uzak kalmasına veya kafa çekememelerine neden olmuştu. Ervan sedyesinin üstünde doğruldu, kendisine sitem edilmesini bekliyordu. İzinsiz olarak yükleme boşaltma sahasına girmişti. Görevli personel dışındakilere yasak olan şantiye bölgesinden geçmişti. Antigua bandıralı bir konteyner gemisine gizlice sızmıştı. Konteyner gemisinin kaptanı ve mürettebatı, gemiyi kiralamış olan denizcilik şirketi, FOS'un batı doklarının idarecileri ve karşısında duran bu üç herif için çok büyük bir sıkıntı olmuştu. Bununla birlikte onu bu şekilde yosun yaprağına sarılmış bir makuzi gibi yeşil önlüğünün içinde görünce sanki yumuşamışlardı. ''Bütün doklara bakıldı.'' dedi polislerden biri. ''Sizin adamdan eser yok.'' ''Şantiye işçileri...'' ''Sorgulanıyorlar. Şimdilik bir şey gören yok.'' ''Bana saldıran herif mi vanaları açmış?'' ''Hayır.'' dedi liman görevlisi. ''Balast tanklarına su otomatik olarak boşalır. Şansınız yokmuş. Tabii sizin adamın bunu biliyor olması yüksek ihtimal. Yük boşaltma işlemi devam ederken su hattını korumak için balast tanklarına su basılır.'' Ervan birkaç saniye suskunluğunu korudu. Beyni sanki tuzlu su dolu bir kabın içinde Ben Mari usulü pişiyordu. ''Apnea mürettebatı?'' ''Onlar da sorgulanıyor.'' dedi adli polislerden biri. ''Ama fazla bir şey beklememek lazım. Mürettebatın yarısı karadaydı, diğer yarısı da uyuyordu.''
''Mürettebat kaç kişi?''
''Sekiz.'' ''300 metre uzunluğunda bir gemi için 8 kişi mi?'' ''Günümüzde diyareye girdi liman memuru, her şey elektronik olarak kumanda ediliyor.''
''Sizce adamlar temiz mi?''
''Sıradan gemiciler, Filipinliler, Nijeryalılar, Hırvatlar, gemi yarın limandan ayrılıyor.''
''Bu geceki olaya rağmen mi?'' Kaptan olayı uzatmayacaktır. O sizin saçmalıklarınızın kurbanı durumunda ve şikayetçi olup 3 gün daha limanda oyalanmak istemeyecektir.
Ya ben şikayetçi olursam?
Bunu size tavsiye etmem.
Gümrük görevlileri onun gitmesine izin verecek mi?
Eğer siz bu karmaşık olayı büyütmezseniz onu alıkoymaları için herhangi bir sebep yok.
Peki Heymet şirketinin konteynerleri?
Onlar açılacak. Sizin adamın aradığı ne biliyor musunuz?
Hurda demir, size daha önce de söyledim.
Liman memuru kuşkusunu belirtmek ister gibi başını salladı. Kimse kullanılmış metal ithal etmez, özellikle de Afrika'dan.
Neden?
Çünkü orada eğrilmiş ve başsız çiviler bile yeniden kullanılabilir.
Erwin onunla hemfikirdi ama kendini ifade edecek gücü yoktu.
Apnea'nın kaptanıyla konuştunuz mu? Gümrük idaresiyle, liman başkanlığıyla.
Herkese konuştum ve her seferinde azarlandım. Sizin bu olayınız en ufak bir gecikmeye neden olsaydı isyan çıkardı. Yarın sabah güvenlik talimatlarına uyulup uyulmadığını denetlemeye gelecek olan denizcilik müfettişliğinden bahsetmiyorum bile. Sizin kaçak olarak yükleme boşaltma sahasına girmeniz 100 binlerce avroya mal olabilirdi.
Erwin'in da ayrıntılı bir tutanak hazırlaması gerekiyordu ve katiplik yapmak için Kripo burada değildi. Bir an önce tutanağı hazırlasa iyi olurdu. Ayağını yere indirmek istedi ama dengesini bulmak için dönmeye çalışırken kalçasındaki ağrı ona engel oldu. Önlüğünün sırt kısmı açıldı ve kıçı açıkta kaldı. Herkes güldü, kendisi de. Bu gerçekten de cinayet bürosu için büyük bozgun demekti.
''Kuru giysileriniz yok mu?''
Polislerden biri gülümseyerek ona bir naylon torba uzattı.
''Umarım OM'ye itirazınız yoktur.''
Dipnot OM, Fransız futbol takımı Olympic Marseille'in baş harfleri. Naylon torbada üzerinde üst üste binmiş 2 harfin olduğu siyah bir tişört, OM'nin renklerinde kapüşonlu bir sweatshirt ve gri renkli bir jogging pantolonu vardı. Viewport yakınlarındaki oteline gitmek için bunlar mükemmeldi. Orada takımını temizlettirirdi. Adamlar onun giyinmesi için perdenin diğer tarafına geçtiler. Giyinirken Erwin kafasında saldırganının bir portresini çıkardı. 1 metre 85 santim boyunda atletik, koşu deneyimi olan biriydi. Teninin rengine gelince Erwin emin değildi. Ayrıca deniz taşımacılığı hakkında da bilgi sahibiydi. Bu da Zodiac sürücüsünün profiliyle örtüşüyordu. Çivi adam. Kapüşonlu sweatshirtünü giydi ve hemşirelerin içine anahtarlarını, cep telefonunu ve kimliğini, hepsi ıslanmıştı, koyduğu zarfa aldı. Cep telefonunu açmaya çalıştı, olmadı. Kuşkusuz boku yemişti. Hepsini naylon torbanın içine koydu, sonra bir kez daha takımının ceplerini karıştırdı. Ceketinin cebinde 4'e katlanmış bir kağıt parçası buldu. Deniz suyuyla yapışıp katılaşmıştı. Erwin kağıdı özenle açtı. Üstünde yazılı isimleri görünce hatırladı. Babasının adamları tarafından saptanmış Gael'in müşterileri. Her seferinde adres ve son randevunun saati belirtilmişti. Kağıdı atıyordu ki bir isim dikkatini çekti. Richard Mason.
Bu ismi bir yerlerde görmüş veya işitmişti. Listeyi okumaya başladı.
Bir diğer isim jetonun düşmesini sağladı. Sergey Borgisnov.
Hafızası canlanıyordu, devam etti.
Üçüncü isim de tanıdık gibiydi. Johnny Leung. Bunlar Coltano hisselerini ele geçirmeye çalışan heriflerdi.
Erwin yüzüne yumruk yemiş gibi oldu. Sarsılmıştı, sedyeye tutundu. Bunlar Gael'in para karşılığı yattığı heriflerdi. Bankerlerin kaynağı kız kardeşiydi.
Gael şu veya bu şekilde bilgi sahibi olmuştu. Ya bir telefon konuşmasına şahit olmuştu ya da bu daha güçlü bir ihtimaldi. Luwak'ın kasasının şifresini biliyordu. Devamı da gün gibi ortadaydı. Gael tüyoyu banker müşterilerine vermişti. Bir ayrıntı Erwin'in şüphelerini doğrulamaya yetiyordu. Serrano'nun söylediğine göre son hisse senedi alımının tarihi 10 Eylül pazartesiydi ve alım emrini bizzat Leung vermişti. Zaten İGGM'deki adamların verdiği bilgiye göre Gael'in Leung'la son randevusu da bundan bir gün önceydi. Erwin kız kardeşini çok iyi tanıyordu. Onlara bilgi sattığını düşünmemek saflık olurdu.
Çok daha kötüsü babasına ve Luak'a zarar vermek amacıyla bilgiyi onlara bilerek vermişti. Kuşkusuz bu bilgilerin öneminin bilincinde değildi ama sıkıntıya yol açacağını tahmin etmişti. Ve bir piroman gibi kendi evini içinde ailesiyle birlikte ateşe vermişti. Borgisnov kaynağından beslenmekle övünmüştü. Afrika'dan değil, Morvan klanından söz ediyordu.
''Geliyor musunuz?''
Ervan kağıdı cebine tıktı ve perdenin arkasından çıktı. Telefon etmem gerekiyor. 98. Bölüm.
Nerede o? Onu geberteceğim.
Morvan kükreyerek daireye girdi. Bu ziyaretten hiçbir şey anlamayan Luak'ı kenara itti. Ervan Luak'a haber vermemişti. İhtiyar bunu istememişti. Koşar adımlarla koridoru geçti. Görüş alanı öfkesi yüzünden azalmış gibi geliyordu. Oğlunun telefonu onu kendi sıkıntılarıyla boğuşurken yatakta yakalamıştı. Ervan'ın anlattıkları uykusuzluğunu bir anda unutturmuştu. Aslında şaşırmamıştı. Bu birçok defa yaşadığı şeyi teyit ediyordu. En kötüsü hep gerçeğin altında gizli olurdu.
Gael, sevgili kızı, bir fahişe olan meleği onu mahvetmek için her şeyi yapmıştı ve belki de bunda başarılı da olacaktı.
Onu salonda Morvan'ın Luak ile Sofia'ya evlilik hediyesi olarak verdiği Paola Lenti tasarımı bir örtünün altında bulmuştu. Budala ağabeyi ile birlikte oturmuş boş boş televizyon seyrediyordu. Zaten Gael'in hayatı böyleydi. Luak'ın çocuklarına göz kulak oluyor, önüne gelenle yatıyor, babasını sırtından hançerliyordu. Kız bir sıçrayışta ayağa kalktı, darbeleri karşılamaya şimdiden kendini hazırlamıştı.
''O bankerlerle ne haltlar karıştırdın?''
Kız cevap vermedi.
''Bizi mahvetmek mi istiyorsun?''
Yine cevap yoktu. Morvan yumruklarını sıkarak yaklaştı. Çevresinde yarattığı korku çemberi manyetik dalgalar gibi genişliyordu. Gael geri geri gitti, Luak taş kesti. Terör çocuklarında yaratmayı başardığı tek gerçek duyguydu.
''Bu bilgileri kaç paraya sattın?''
Gael kanepenin yanında duruyordu, hala suskundu. Bedeniyle karşı koyuyor, ancak gözlerindeki panik onun bu tavrını yalanlıyordu.
''Kahrolası aptal, onları satmadın değil mi? Bunu sadece beni bitirmek için yaptın, öyle mi?''
Morvan ona doğru hamle yaptı. Gael bu hamleden ustaca kurtuldu. Balkon kapısına doğru koştu, kapıyı açtı ve atladı boşluğa. Morvan'ın homurtusu bir anda gırtlaktan çıkan bir çığlığa döndü.
''Hayır!''
Hızla balkona koştu ve kopmuş yaprakların, kırılmış dalların arasından sadece 3 kat aşağıdaki asfaltı ve arabaları gördü. Caddeden fren sesleri ve bağırtılar geliyordu. Sanki balkon korkulu ellerini yakmış gibi Morvan geriye doğru sıçradı ve daire kapısına doğru koştu. O esnada içi doldurulmuş bir hayvan gibi taş kesmiş Luak'ı fark etti. Morvan soluk almadan hızla merdiveni indi. Basamakların üstündeki kırmızı halıda kendi ayak seslerinin tok gürültüsünü duyuyordu. Elinin altında ferforje trabzanı hissediyordu. Her merdiven sahanlığında parmaklıklardan ve vernikli ahşaptan oluşan eski usul asansör kafesini görüyordu. Sanki nefes almayınca zaman da duracakmış gibi hala soluk almıyordu. Sanki ona acı veren bu sahneyi durduracakmış gibi. Az kalsın ilk camlı kapıya çarpıyordu. Holü geçti, ikinci kapıyı arkasında bıraktı ve dışarı fırladı. Hiçbir beklentisi yoktu. Ama hareketsiz yatan bir bedenle, kanla ölümle karşılaşacağını biliyordu. Oysa Gael iki arabanın arasında sendeliyordu. Ayakları çıplaktı. Ne babasını ne de başka birini görüyor, darmadağınık saçlarıyla sendeleyerek kaldırıma ulaşmaya çalışıyordu. Bir mucizeydi ama istisnai bir durum değildi. Morvan 40 yıllık meslek hayatında başarısız olmuş, en az 20 pencereden atlama vakası duymuştu. Düşüşü ağ görevi gören yapraklar ve dallar tarafından yavaşlatılmış, sonra da bir arabanın tavanına çarpmıştı. Kaportanın üstünde şimdi kurtulmaya çalıştığı iki tamponun arasına düşene kadar yuvarlanmıştı. Ancak yüz ifadesi bir canlıdan çok ölüyü andırıyordu. Morvan ona doğru hareketlendi ama 2 metre kala durdu. Şimdi patlama sırası Gael'deydi. Şok, öfke, delilik. Kızının gelmesi için kenara çekildi. Yürüyüşü her ne kadar dengesiz olsa da Morvan herhangi bir yarasının ya da ciddi bir kırığının olmadığını birkaç saniye içinde fark etti. Çevresinde o ilerledikçe geri çekilen aylaklardan oluşan bir çember meydana gelmişti. Sonunda Morven tam olarak kime hitap ettiğini bilmeden teşekkürler diye mırıldanarak rahat bir nefes aldı. Son günlerde onu bunaltan tüm sıkıntılar silinmişti. Hatta kendini her şeye yeniden meydan okumaya hazır bile hissediyordu. İflas, cinayetler, hapishane, yeter ki Gael bu işten paçasını sıyırsın. O sırada Gael gerçekten sallandı ve düştü. Asfalta çarpmadan önce Morven onu tuttu, kollarının arasına aldı. ''Benim küçük kızım, benim küçük!'' Luwak yanında belirdi. Yüz ifadesi bu dünyadaki yerini özetliyordu. Zamanın ve diğer her şeyin dışında kalmış bir adam. Morven gözlerini yeniden Gael'e çevirdi. Gael bayılmak üzereydi ama bilincini açık tutmak için çaba gösteriyordu. Solgun yüzünde küçük bir gölün yüzeyinde açan bir su çiçeği gibi sağ şakağında boydan boya bir morluk belirmeye başlamıştı. Morven onun alnına bir öpücük kondurmak istedi ama kız onu itme gücünü kendinde buldu. ''Öldürmem gereken sendin'' diye Morven'ın kulağına fısıldadı. 99. Bölüm. Sabah 6'ya doğru Fos limanının üstünde bir fırtına patladı. Irwin otel odasında pencerenin önüne oturmuş, sokak lambalarına şiddetle çarpan çalkantılı denizi bir mitralyoz gibi tarayan ve yüklenmeyi bekleyen konteynerleri parlatan gri yağmur damlalarını seyrediyordu. Uyumamıştı ya da çamurun içine yuvarlandıktan sonra hemen kalkan biri gibi sadece kısa sürelerle uyumuştu. Çamur ailesiydi, geçmişiydi. Genç bir kadını ailesini yok etmeye iten bütün nedenlerdi. Gece 2'ye kadar babasının uyguladığı şiddeti, annesinin kaderine boyun eğişini, erkek kardeşiyle kız kardeşinin korkusunu, aile hayatını oluşturan bu sonsuz çirkefi düşünüp durmuştu. Belki de tüm bunlara rağmen bıkkınlık ve umutsuzluk içinde uyuyabilirdi. Ama Morven Gael'in intihara kalkıştığını söylemek için onu aramıştı. ''Yine mi?'' demişti, anında bu sarkastik ironiden rahatsızlık duyarak. Babası boğuk bir sesle olanları anlatmıştı. Bu gençlik yıllarındaki intihar girişimlerinden, aşırı dozda ilaç almalardan, mide yıkamalardan ve diğer şeylerden farklıydı. Gael bu kez gerçekten bu dünyaya elveda demek istemişti. Bütün Morvanları Tanrı'yla yeniden barıştıran bir mucize neticesinde sağ salim kurtulmuştu. Şimdi nerede? Amerikan hastanesinde tetkik yapıyorlar. Paris'te kısacası Neuilly-sur-Seine'de hastalığın bile kendi VIP'i vardı. Eğer kuyruğa girmeden ölmek ya da sadece çok yüksek fiyata tedavi olmak istiyorsanız, Amerikan aksanlı ve duvarlarında 40'lı yılların hemşirelerinin fotoğraflarının bulunduğu bu tuhaf kurum sizin içindi. Durumu nasıl? Morven kendi tarzında cevapladı. Tetkiklerden sonra onu sen ana götüreceğim. Birçok defa karısını oraya yatıran ve kendisi de orada tedavi olan ihtiyarın spesiyalitesi. Ervan ısrarcı olmamıştı. Mümkün olduğunca çabuk Paris'e dönmeliydi. Yüzüne tükürecek olan kız kardeşine sarılmak için. Onu parmağı tetikte dinleyecek olan babasını sakinleştirmek için. Hep patlama sınırındaki kaçıklardan oluşan ailede ara bulucu rolünü oynamak için. Gecenin son saatlerini Fos limanını seyrederek ve pişmanlıklarını düşünerek geçirmişti. Gael'in çevirdiği dümeni öğrendiğinde önce ona ulaşmaya çalışmıştı. Genç kadının telefonu cevap vermemişti. Luwak'ı aramaktan vazgeçmişti. Çünkü kanındaki kokain oranına göre o da aşağı yukarı aynı şekilde davranacaktı. Geriye bir tek Padre kalıyordu. Irwin durumu hafifletmeye çalışarak şüphelerini ona iletmişti. Boşuna. Babası yüzleşme sırasında ona eşlik etmesi için Irwin'in dönmesini beklemeyecekti. Hasılı klanın sorunları bir kez daha diğer olayların önüne geçmişti. Irwin kovalamacadan yeni çıkmıştı, ölümden dönmüştü. Katile belki de yaklaşmıştı ama kafası hala aile işleriyle meşguldü. Pencereden meslektaşlarının geldiğini gördü. Manzara eski bir polisiye filmin büyülü bir sahnesini andırıyordu. Yağmurun altında parlayan terminal ile binaları, rıhtımın üstündeki kırmızı ve sarı renklerle yol yol olmuş su birikintileri, polislerin eski sahibi. Bu görüntü hoşuna gitti ve belki de bu sabah saatlerinin hoş sürprizlere gebe olduğunu düşündü. Arabanın içinde Marsilyalılar durum saptaması yaptılar. Onlar da hiç uyumamışlardı. Buna karşılık verimli bir çalışma yapmışlardı. Birkaç saat içinde tutanakları hazırlamışlar. 89 AH'de 34 numaralı konteyneri açmak için gerekli yazışmaları yapmışlar. Arama izni almışlardı. Savcılıkla, emniyet müdürlüğüyle ve yüksek kademedeki gümrük yetkilileriyle temas kurmuşlardı. Her şey usulüne uygundu. Konteynerde şu paslı meşhur çiviler var mıydı? Gidip göreceklerdi. Ancak ipucu ve tanık konusuna gelince hiçbir şey yoktu. Mürettebatın tamamı ve apneanın çevresindeki dok işçilerinin çoğu sorgulanmıştı. Kimse hiçbir şey görmemişti. Bir olay yeri inceleme ekibi parmak izi almak ve olası organik kalıntılar aramak için gemiye girmişti. Konteyner gemisini tamamen aramak için birkaç güne ihtiyaç vardı. Ayrıca bunu ne bulmak için yapacaklardı? Zaten bir saatin sonunda gemiden kapı dışarı edilmişlerdi. Yolcu koltuğunda oturan polis derin bir iç çekti. "Gemi bu sabah limandan ayrılıyor ve hala içine giremiyoruz. Bize kalan tek şey bu konteyner."
"Yükünü açtılar mı?"
"Açıyorlar." Ervan tamamen boş olan rıhtımları görerek sustu. Batı doklarına ulaştıklarında ise gördüklerine inanmak için gözlerini uyuşturma ihtiyacı hissetti. Apnea Gayard'ın güvertesine yeni konteynerler yüklenmekle kalmamış, bütün depo boşalmıştı da. Konteynerler sonsuz uzunluktaymış gibi gözüken trene yüklenmişti. Diğerleri de kuşkusuz kamyonlarla yollanmış ya da lojistik alanındaki depolara kaldırılmıştı. Sadece Hey Meht'in konteyneri kapısı açık, ters çevrilmiş bir çöp tenekesi gibi duruyordu. Yükü boşaltılmıştı. Gümrük memurları içini arıyordu. Daha küçük kutuları dışarı çıkarıyorlardı. O kutuların içinde de daha küçük başka kutular vardı. Navlunun Rus matruşkaları. Yaklaştılar, yağmur durmaksızın yağıyordu. Gümrükçülerin yağmurluklarına çarpan damlalar bir ölüm marşını çağrıştıran kaygı verici notalar oluşturuyordu.
''Bu karmaşayı size mi borçluyum?''
Ervan döndü. Kafasında kulaklıklı bir şapka bulunan kayakçı analoğa giymiş bir adam, bacakları açık bir şekilde ayakta duruyordu.
''Üzgünüm.''
''Boş verin, siz işinizi yapıyorsunuz, hepsi bu. O halde elimizi çabuk tutalım ki ben de işimi yapabileyim.''
Tanışma faslı tokalaşmalar. Hey Meht'in sorumlusunun adı Javier Schneider'di. Analoğanın altına kurşun geçirmez yelek giymiş gibi yapılıydı.
Ervan genel bir soruyla başladı.
''Kongo'dan hurdayı siz mi satın alıyorsunuz?''
Schneider bir kahkaha attı. ''Navlun konusunda hiçbir şey bilmiyorsunuz anlaşılan. Kendi Afrika ürünlerini yollayan satıcılar vardır ve bir de onları teslim alan alıcılar. Bu iki nokta arasında da gemiyi donatan armatör, gemi sahibi, ki bu her zaman armatör değildir, başka firmalar tarafından da kullanılan konteyner taşıma personeli ve limanda armatörü temsil eden denizcilik acentesi vardır. Tüm bu karmaşık işler bir koordinatör tarafından denetlenir. Ona da kiralayıcı denir.
Bu siz mi oluyorsunuz?
Hayır, Hey Meht sadece kendi konteynerlerinin sorumluluğunu üstlenir. Ardından yükü alıcısına kadar ulaştırır. Hepsi o kadar.
Bazılarını burada, terminalde teslim ettiğiniz oluyor mu?
Asla.
Lafı ağzında geveleyip durmanın manası yoktu. Hurda demir sandığı var mı? Schneider yana doğru bir adım attı ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ahşap bir kutuya bir tekme savurdu. Ervan'ın aklına tabut geldi. Kapak aralanmıştı. Ayağının ucuyla kapağı açtı. Sandık ağzına kadar paslı çiviyle doluydu. Farklı modeller, farklı boylar. Bir avuç çivi aldı. Çoğunda Babo mührü vardı. Sonunda kaydedilen bir gelişme.
Teslimat adresini biliyor musunuz?
Gizli.
Ervan bakışlarıyla Marsilyalı adli polisleri yardıma çağırdı. Ama Schneider fikrini değiştirerek anorağının içinden dokunmatik bir tablet çıkardı.
Şaka yapıyorum. Sandık Via du Belayer, No 19, Paris 75.012 adresine teslim edilecek. Alıcının adı Ivo Lartiguez.
Kaydedilen ikinci aşama. Ervan Hey Meht'in adamına baktı. Arkasında yağmurun hırpaladığı doklar ve yüzeyleri yağmur damlalarıyla pütür pütür olan su birikintileri görülüyordu. Çivileri eserlerini karbuğa çevirmekte kullanan bir heykeltıraşın dışında bunları kim satın alırdı ki? Ervan kendisine saldıran adamın Lartiguez olmadığını biliyordu. Adresine kadar teslim edilecek bir şeyi çalmak için neden buraya gelsindi ki? Ama katile yaklaşıyordu. Onunla daha önce de iş yaptınız mı?
İsim bana tanıdık geliyor. Düzenli bir müşteri olabilir.
Siparişlerin genellikle neler içerdiğini biliyor musunuz?
Hayır, arşiv kayıtlarına bakmam gerekiyor.
Marsilyalı polislerden biri yaklaştı. İkna olmamış bir hali vardı. Dün akşamki adamın bu çivileri almak için geldiğine gerçekten inanıyor musunuz?
Hiç şüphem yok.
Bunları özel yapan ne?
Ervan elindeki demir parçasına baktı. Avucu pastan kıpkırmızı olmuştu.
Bunlar büyülü.
43. ayının sonu. Sayfa 459.